Onlara daha fazla eziyet edildikçe. Makalene 16, 1984-85. Yazılıdır ki, fakat onlara daha fazla eziyet edildikçe, onlar daha fazla çoğaldı ve yayıldı. Böylece onlar, Yaradan'a kalbini yönlendirenlerin korkusu içinde oldular. Fakat onlara daha fazla eziyet edildikçe demek, onlar eziyet gördükleri ölçüde çoğalacak ve yayılacak demektir. Bu bir koşulmuş gibi görünür. Öncelikle çalışmada bir eziyet temeli olmadan önce çoğalma ve yayılma olamaz. Fakat yukarıda yazılanı anlamak için inançlarımızı, yani özümüzün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Giriş yazılarında açıklandığı gibi sadece alma arzumuz vardır. Ve tabii ki alma arzusu isteğini tatmin ettiğinde bu tatmin oluş çalışma sayılmaz. Çünkü çalışma kişinin ödüllendirildiği şey demektir. Diğer bir deyişle çalışma insanın kaçınacağı eylemlerdir ve kişi sırf başka seçimi olmadığı için onları yapar. Çünkü bir ödül almayı arzular. Ödül kişinin arzuladığı bir şeydir ve onun tek arzusu ve dileği o şey içindir. Bu şey kişinin kalbine o kadar dokunur ki eğer onu elde edemezsem yaşamaktan ziyade öleyim der. Bundan anlaşıldığına göre eğer kişi arzuladığı şeye sahip olamadığı için bir ızdırap veya acı duymuyorsa bu bir arzu sayılmaz. Bir kişinin arzulayışı çektiği ızdırabın boyutuna göre ölçülür. Dolayısıyla bundan çıkan sonuç şudur ki eğer kişi bir doyum almak istiyorsa önce bir eksiklik olmalıdır. Bu böyledir. Çünkü kli, kap olmadan ışık yoktur ve eğer bir eksiklik yoksa kimse kabı bir şeyle dolduramaz. Örneğin kişi iştah olmadan yemek yiyemez ya da yorgun olmadan dinlenmekten keyif alamaz. Bu yüzden kişi bedenindeki Mısırlılar ona eziyet ettiği için değil, onlara itaat etmek istemeyene ve onların hoşuna gitmeyen bir yoldan gitmeyi isteyene kadar ızdırap çekmez. İnsandaki alma durumunun köküne kendini sevme denir ve bu Mısır olarak kabul edilir. Birçok millet vardır. Bunlara genel olarak Keduşa'nın kutsallık karşıtı olan 70 millet denir. Onlar 7 sefirottur. Her sefira, sefirotun tekili 10 taneden oluşur. Bu yüzden sayısı 70 millettir. Ve ayrıca her milletin de kendi özgün arzusu vardır. Mısır'ın klipası, kötü eğilim, genel bir klipadır. Mısır'daki halkın ıslah etmesi gereken kutsi kıvılcımlarının düştüğü yerdir. Bu nedenle öncelikle onların idaresinden çıkamadıkları için acı ve ızdırap olmalıdır. Tıpkı şöyle yazdığı gibi ve halk çalışmaktan dolayı iç çekti ve haykırdı. Onların haykırışı Yaradan'a yaklaştı ve Yaradan onların iniltisini duydu. Çalışmaktan dolayı sözlerinin iki kere yazılmış olmasına dikkat etmeliyiz. Tüm iç çekişlerin çalışmaktan dolayı olduğunu açıklamalıyız. Yani onlar Yaradan için çalışamıyorlardı. Aslında tüm ızdırapları Mısır'ın klipası yüzünden yaptıkları çalışmanın Yaradan için olmasını sağlayamıyor olmalarından dolayıydı. Bu yüzden çalışmaktan dolayı iki kere yazılıdır. 1. Tüm iç çekişler herhangi bir şeyin eksikliğini duydukları için değildi. Sadece tek bir şeyin eksikliğini duyuyorlardı. Yani herhangi bir lüks mal ya da ödeme istemiyorlardı. Acı ve ızdırap hissettikleri tek eksiklik, Yaradan için bir şey yapamıyor olmalarıydı. Diğer bir deyişle kendilerine değil, Yaradan'a memnuniyet verme arzusuna sahip olmayı istediler. Fakat yapamadılar ve bu onlara ızdırap verdi. Buna maneviyata kontrol sahibi olmayı istemek denir. 2. İkinci çalışmaktan dolayı sözleri ve onların haykırışı Yaradan'a yaklaştı koşulunu öğretmek için gelir. Yaradan onların iniltisini duydu çünkü onların tek talebi çalışmaktı. Bu diğer çalışmaktan dolayı sözlerini işaret eder. Bundan çıkan sonuç şudur ki hissettikleri tüm sürgün sadece Mısır'ın klipasının idaresi altında oldukları ve ihsan etmekle ilgili hiçbir şey yapamadıkları içindi. Zohar'da yazılıdır ki Kabalist Yehuda der ki gel ve bunun böyle olduğunu gör. Sak dinli kabalist Yehoşua'nın dediği gibi, başkanları halkın üzerinde hakimiyet kurduğundan beri haykırışları duyulmadı. Başkan düştüğünde şöyle yazar, Mısır'ın kralı öldü ve hemen ardından ve halka maneviyatı çalışmaktan dolayı iç çektiler ve haykırdılar ve çalışmaktan dolayı onların haykırışı Yaradan'a yaklaştı. Fakat o zamana kadar haykırışları cevaplanmamıştı. Bu nedenle diyebiliriz ki eğer Mısır'ın kralını tahttan indirme zamanı değilse seçim için ya da onların pişman olması ve sürgünden kurtarılmaları için hiç alan yoktur. Der ki o birçok günlerde birçok halkın Mısır'da kalışını işaret eder, yani son gelmiştir. Ve onların sürgünü tamamlanmış olduğu için ne der? Mısır'ın kralı öldü. Bu ne demektir? Mısır'ın kralı makamından aşağı indirildi ve gururunu yitirdi demektir. Bununla ilgili şöyle denir. Mısır'ın kralı öldü. Çünkü onun için iniş ölmek sayılır. Mısır'ın kralı indiği zaman Yaradan halkı hatırladı ve onların iniltisini duydu. Zohar, üzüntünde tüm bu şeyler üzerine geldiği zaman sorusunu sorar. Bu demektir ki her şey yerli yerine oturmadıkça mükemmeliyete erişmek mümkün değildir. Öyle anlaşılıyor ki kişinin yaşaması gereken her şeyin ızdırap aracılığı ile yaşanması gerektiği bahanesini öne sürersin ve bu ne zaman ne de ızdırabın miktarı ile değil hissin ölçüsüyle ölçülür. Bunu bir alegori aracılığıyla anlayabiliriz. Eğer kişi 1 kilogram değerinde iş yaparsa karşılığında 1000 gramlık ızdırap alır. Ödül de bu şekildedir. Atalarımızın dediği gibi ödül acıya uyar. Bu demektir ki eksiklik olmadan, doyum olmadığından kişinin ödül almadan önce yapması gereken çalışmanın sebebi kli olmadan ışık olmadığı içindir. Ve kişi ihtiyacın karşılanması için yaptığı çalışmanın sonrasında onu dolduracak şeyi alabilir. Diyelim ki kişi 1000 gramlık eksikliği aralıklı olarak verebilir. Kişi günde 10 kez çaba gösterebilir. Yani Yaradan'dan uzak oluşuna üzülebilir veya Yaradan'dan uzak oluşuna haftada 10 dakika ya da ayda 10 dakika üzülebilir. Bu Yaradan'dan uzak olduğunu hatırladığı zamanki ızdırabının niteliğiyle benzer. Bu aslında acı vermesine rağmen o kadar da korkunç değildir. Ona daha fazla acı veren, daha fazla arzuladığı şeyler vardır. Öyle görünüyor ki kişi nitelik üzerine de düşünmelidir. Bu nedenle ve sen Yaradan'ına geri dönecek ve onun sesini dinleyeceksin aşamasına ulaşana kadar çalışma ve ızdırap sürecinin tamamını baştan sona kadar tecrübe etmesine rağmen insanın seçimi vardır. Bu yüzden insan nicelik dediğimiz zamanın uzamasından kaynaklanan ızdırap sürecini kısaltmak ve Yaradan'dan uzak olma acısının hissiyatı olan niteliğini buna eklemek için bir seçime sahiptir. Fakat bilmeliyiz ki çalışmanın şeklinde nicelik ve nitelik arasında büyük bir fark vardır. Zamanın miktarı düşünüldüğünde kişi kendi programını, kendine ayırdığı zaman miktarını zorlamayla olsa bile ayarlayabilir. Bu demektir ki beden tüm ders zamanı boyunca oturmak istememesine rağmen kişi birkaç dakika veya saat oturmalıdır ve Yaradan'dan uzak olduğu için pişman olmalıdır. Eğer kişi güçlü bir arzuya sahipse ve zayıf bir karakteri yoksa oturabilir ve kendisi için ayarladığı programı yerine getirebilir. Çünkü bu bir eylemdir ve kişi eylemler vasıtasıyla çalışmayı yapabilir. Fakat nitelik açısından bu çok zordur. Çünkü kişi kendini hissettiğinden farklı hissetmeye zorlayamaz. Yaradan'dan uzak olduğundan dolayı hissettiği acı ve ızdırabı inceleme noktasına geldiğinde bazen bunu umursamadığı bir duruma gelir. O anda ne yapacağını bilmez. Çünkü hissettiği şeyi değiştiremez ve kafası karışır. Bu sürgünü uzatmaya neden olur. Çünkü nitelik şöyle dursun, gereken niceliği vermek bile bizim için zor olur. Ve kişi eksikliğin niteliğini irdelemeye başladığı zaman görür ki hiç acı hissetmiyor. Görünür de bilinçsiz ve hissiz. Ve Yaradan'dan uzak olmak, yaşamamak demek olsa da yaşama sahip olmamak kişiye acı vermez. O zaman kişinin Yaradan'ı ona biraz yaşam vermesi için dua etmekten başka hiçbir seçeneği yoktur. Böylece tehlikeli derecede hasta olduğunu ve ruhunu iyileştirmesi gerektiğini hissedecektir. Ve bazen kişi öyle bir düşüş durumuna gelir ki bunun için dua edecek güce bile sahip olmaz. Aksine tamamen kayıtsız bir haldedir. Buna durağan halde olmak denir. Yani kişi tamamen hareketsizdir. Bu durumda kişiye sadece grup yardım edebilir. Diğer bir deyişle, eğer kişi dostlar arasına gelip onları hiçbir şekilde eleştirmiyor ve onlar da aynı engeller ve düşüncelere sahipler fakat bunların üzerine çıkıyorlar derse ya da onlar iç gözlem yapmakla hiç ilgilenmiyorlar ve bu yüzden maneviyat ve ıslah ile uğraşabiliyorlar diyebiliyorsa nasıl onlar gibi olabilir ki? O anda gruptan hiçbir yardım alamaz çünkü onlarla hiçbir dive kutu yoktur. Çünkü onlar kendisinin dostu olmak için çok küçüktür. Bu nedenle doğal olarak onlardan hiçbir şekilde etkilenmez. Fakat dostlarının arasına başı yukarıda olmadan, kendisinin akıllı ve dostlarının aptal olduğunu düşünmeden gururunu bir kenara bırakıp, yoksulluk fakiri takip eder kuralını izlerse, kişi sadece düşüş durumunda olmakla ve maneviyata hiç ihtiyaç hissetmemekle kalmaz. Aynı zamanda gururun düşüncelerini de edinir. Yani o tüm gruptan daha akıllı olduğunu düşünür. Şimdi ilk soruya geri dönelim. Ve onların sürgünü tamamlandığı için sözlerine ilişkin Zohar, Mısır'ın kralı öldü der. Çünkü o tahttan indirilmeyi ölüm olarak görür. Ve Mısır'ın kralı düştüğü için Yaradan halkı hatırladı ve onların duasını duydu. Zaman gelmeden önce hiçbir dua yardım etmeyecektir. Kuralı gereği yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü Yaradan onların duasını duymayacaktır. Yukarıdaki sözlerle konuları olduğu gibi anlayabiliriz. Bu atalarımızın "Ben Yaradan, onu zamanında hızlandıracağım" cümlesiyle ilgili bahsettikleri durumun aynısıdır. Eğer ödüllendirildilerse onu hızlandıracağım. Eğer ödüllendirilmedilerse zamanında. Diğer bir deyişle zamanı geldiğinde Yaradan tarafından bir uyanış gelir ve onun sayesinde halk tövbe eder. Zohar kitabına girişte dendiği gibi seçim zaman açısındandır. Bütün yukarıda bahsedilenlerden çıkan sonuç şudur ki kişi kurtuluş zamanını düşünmemelidir. Ondan önce duaları kabul edilmez yazılıdır. Çünkü bu ızdırap çekişin nicelik ve nitelik açısından zamanına ilişkindir. Izdırabın tamamlanacağı belli bir zaman vardır. Ancak zamanı kısaltabiliriz. Niceliğin ve niteliğin tamamı tüm ızdırapların kısa bir süre içinde gelmesi şekilde kısaltılabilir. Fakat tüm ızdıraplar açığa çıkmalıdır.